Açık Radyo 94.9 Açık Dergi programındayız. Merhaba, ben Evrim Altuğ. Bugün özel bir konuğumuz ve özel bir kitabımız var elimizde. Sevgili Caner Kerimoğlu Açık Radyo'nun konuğu. Kendisinin son derece enteresan bir çalışması Varyant yayınlarından çıkmış. Neandertaller konuşur muydu sorusunu 21. yüzyıl dünyasına, Türkiye'sine Türkçe olarak taşıyor. Çok derinlemesine yapılmış disiplinler arası bir araştırma. İnsanın ve dilin kökenine bir tür yolculuk davetinde bulunuyor kendisi. Varyant Yayın bu kitabı bastıktan sonra, sanırım Mayıs 2020'de bastıktan sonra giderek görünür hale geldi. Benim de geçen haftalarda haberim oldu bir kitap evini gezerken. Hemen tabii ki bir şekilde gündeme getirmek istedim. Açık Dergi'yle de, Açık Radyo'yla da bunu paylaşmak istedim. Kitabı şöyle özetleyebiliriz. İnsan, teknik adıyla Homo sapiens, yalnız bir tür. Kuş, balık gibi türlerle karşılaştırıldığında bu yalnızlık iyice belirginleşiyor. Örneğin kuş dediğimizde şahin, kartal, güvercin gibi adlarını bir çırpıda saymakta zorlanacağımız bir tür çeşitliliğini de ifade etmiş oluyoruz. Ama İnsan biricik. Aslında insanın bu yalnız hali yeni. Onlarca türdeşinin arasından bugüne sadece sapiens ulaşabilmiş olsa da çok değil, 25-30 bin yıl önceye gitsek bir başka insan türüyle daha karşılaşacaktık. Neandertal. İşte bu gizemli insan türünün öyküsünü, geçmişini, bütün soru işaretlerini bugün sevgili konuğumuz, kitabın yazarı Caner Kerimoğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Efendim, önce bu insanın, dilin kökenine bizi gayet gizemli bir şekilde yolcu eden kitabınızı hazırlayan koşulları konuşalım. Sanırım siz başka bir çalışmayla meşgul iken
Evet.
biraz daha
Evet.
derinleşerek bu noktaya getirmişsiniz meseleyi. İsterseniz kitabın kendisini kazalım önce. Kitabın altında ne vardı?
Evet.
Şimdi kitaba nasıl ulaştık? Buyurunuz.
Evet. Önce bu güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Tabii benim uzmanlık alanım aslında Türkçe. Türkçenin dönemleri, Türkçenin tarihi, Türkçenin bugünkü kolları. Genelde bunlar üzerine çalışıyorum. Ama tabii Türkçenin dönemleri, tarihi denirken genellikle biz yazılı dönemlerle yetiniyoruz. Yani Türkçenin dönemleri dendiğinde işte özellikle Türkiye Türkçesi için düşünecek olursak Osmanlı Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi gibi ya da Orhun Türkçesi gibi yani eski yazılı ürünlerimiz Orhun Türkçesi. Oraya kadar gidebiliyoruz ama ondan öncesi için belki bir Altay dilleri teorisi var elimizde. Daha ötesiyle ilgili pek de açıklayıcı şeyler yok. Ben de bir işte Türkçe araştırmacısı olarak acaba bunun daha ötesi ile ilgili elimizde neler var? Ve Türkçe dışındaki dillerle ilgili neler bilim dünyası neleri tartışıyor? Böyle bir merakla aslında işe giriştim. Bir 2016 yılında Dilin Kökeni Arayışları adını taşıyan bir yazı dizisine başladım. Bu yazı dizisinde önce bu dilin kökeni ve evrimiyle ilgili pek çok tartışma var. Bu tartışmaları sunmak istedim. Sonra ikinci yazı Fox P2 geni ile ilgiliydi. O da ilginç bir hikayesi olan bir gendir. Neyse sonrası insan türlerinin dil becerileri ya da dil yetileriyle ilgili ne var? Buna bakmak istedim ve tabii ilk akla gelen türlerden bir Sapiens dışında Neandertaller. Bir literatürü kurcaladığımda önce bir üstünkörü epey bir yayın yapıldığını gördüm. Özellikle 2010 sonrasında ve bu kitap böyle bir merakın sonucunda oluştu. Tabii aslında sadece Neandertallerin konuşması başlığı buna dair ama kitabın içerisinde genel olarak dilin evrimi, dil dediğimiz şey nasıl bir şeydir? Bunun diğer iletişim biçimlerinden mesela işte kuşlar da birbirlerine bilgi aktarabiliyorlar, yunuslar, balinalar. Bizim konuştuğumuz dili yani insan dilini diğer iletişim biçimlerinden ayıran özellikleri neler? Bununla ilgili veriler de kitapta var. Böyle bir serüveni oldu kitabın.
Peki Neandertal coğrafyasına baktığımızda kendisinin aslında oldukça medeni olduğunu tırnak içinde
Tabii.
söyleyebiliriz. Avrupalı bir tür olarak bilindiğini kitabın 49. sayfasından
Evet.
öğreniyoruz.
Evet.
Arkaik insan türlerine ait en eski fosil sanırım İspanya'da Atapuerca'da bulunmuş ve 1,2 milyon yıl yaşında.
Evet.
Neandertallerin ya da bu insan türünün kendi içinde evrilen akrabalarının niçin dünyanın tırnak içinde medeni dünyanın veya kayıtlı dünyanın tarihsel bakımdan kayıt altına alınmış dünyanın bu coğrafyasında olduğunu, bu coğrafyasına üşüştüğünü tırnak içinde
Evet.
söyleyebilir misiniz? Böyle bir tahmininiz, yorumunuz olabilir mi? Yani bunun iklimle mi ilgisi
Evet.
var yoksa ne bileyim
Tabii.
işte dinsel yayın metinlerde biliyorsunuz hep de baktığınızda neredeyse bütün kitaplar da buraya bu bölgeye indirilmiş durumda. Bilmiyorum, bir
Evet.
yorumunuz nedir?
Tabii bu aslında sadece Neandertallere özgü bir durum değil. Afrika'dan çıkışla ilgili. Afrika'dan üç büyük göç olduğu genellikle varsayılır. Bu göçlerden birisinin işte Erectus tarafından gerçekleştirildiği, sonra Heidelbergensis, yani bu Heidelbergensis dediğimiz tür biliyorsunuz, Sapiens ve Neandertallerin son ortak atası. Adı da zaten Heidelbergen isminden de anlamışsınız. Yine Avrupa'da tespit edilen bir tür. Daha sonra bu Heidelbergensis şimdi bir kolu Afrika'da kalıp Sapiens'e evrilirken bir kolu da Avrasya bölgesine geliyor. Özellikle işte bugünkü Orta Doğu'dan geçerek. Hatta ilginç de bir veri var. Bu Orta Doğu'da bir melezlenme de gerçekleşiyor Neandertaller ve Sapiensler
De,
arasında. Bu daha sonra olan bir
evet.
olay tabii.
Bu şey değil, değil mi? Kitabın bir bölümünde Denisos galiba değil mi?
Denisova
Denisova.
insan, yo, o da şöyle, onu da şöyle anlatayım. Denisova insanı yeni bulunan, son bulunan türlerden birisi. Sibirya'da Denisova mağarasında Max Planck Enstitüsü genetikçilerinin böyle küçük bir kemik parçasından tespit ettikleri ve Neandertallere yakın bir tür. Şöyle diyelim, eğer biz bir akrabalık ilişkisi kuracak olursak Homo heidelbergensis hem Neandertallerin hem Sapienslerin atası, babası diyelim. Bu Denisova insanı, sonradan bulunan Denisova insanı Neandertallerin kardeşi diyebiliriz. Yani bizim kuzenimiz gibi Sapiens'in en yakın akrabası olan Neandertallerin bir kolu. Bu iki tür birbirine daha yakın. Neandertaller ve Denisovalar birbirine daha yakın. Ama netice itibariyle bu üç kol Heidelbergensis'ten türemiş. Şimdi neden Neandertaller Avrupa'ya geldi sorusu içinde. Şimdi tabii bu çevre şartları, yani biyolojide bilirsiniz, çok belirleyici. İlk geldiklerinde, yani Heidelbergensis'in yaklaşık bu 500-600 bin yıl öncesinde artık Sapiens'le son ortak atadan ayrıldığı tahmin ediliyor. Bunlar 400 bin yıl kadar önce Avrupa'ya geliyorlar. Avrupa henüz daha buzul çağını yaşamadığı için daha da yukarılara aslında. Bu kitapta benim verdiğim 49. sayfadaki harita biraz da Almanya'nın kuzeyini, yani neredeyse İsveç, Norveç kısmına kadar yayıldıklarını gösteriyor. Ancak zamanla buzul çağının da etkisiyle 50 bin yıl önce oradan tekrar aşağıya doğru, yani Orta Doğu bölgesine doğru inmeye başlıyor. Daha doğrusu mecbur kalıyorlar. Çünkü buzullar her yeri kaplamış durumda. Bu şekilde tekrar bir Orta Doğu bölgesinde ne doğru Avrupa'nın daha da güneyine doğru, özellikle de İspanya, işte Cebeli Tarık Boğazı, o civara doğru döndüklerini görüyoruz. Ve burada tabii o biraz önce bahsettiğim ilginç melezleşme olayıyla karşılaşılıyor. Şimdi Avrupa'dan gelen bu buzul genişlemesinden kaçan Neandertaller Orta Doğu bölgesinde Afrika'dan yeni çıkmış olan, Afrika'dan kuzey doğru yönelen Sapiens kabileleriyle karşılaşıyor ve orada bir melezleşme olduğunu artık kesin bir şekilde görüyoruz. Normalde bu 50-60 yıl öncesinde bu kadar belki bir teori olarak, varsayım olarak söyleniyordu ama artık gen çalışmaları bize kesinlikle bu iki türün melezleştiğini ve hatta bugün özellikle Afrika dışındaki topluluklarda belirli oranlarda Neandertal geni olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu artık kesinleşmiş bir olgu.
Bir bakıma evrim teorisinden evrim pratiğine yönelen bir süreci de aslında vurguluyorsunuz, yani bir
Evet.
dönüşümün, değişimin kaçınılmaz olduğunu. Elbette
Evet.
en çok merak edilen, belki de en klasik soru da Neandertallerin neden yok olduğu. Buna da
Evet.
kitabın 64. sayfasında görsel bulgularla,
Evet.
vurgularla yer veriyorsunuz.
Evet.
Tabii biz bu görüşmeyi Açık Radyo'da sizinle yaparken, malum, kuşkusuz, kaçınılmaz olarak pandemik bir dönemde yapıyoruz bunu ve Neandertallerin yok oluşuna yönelik de belki de bu soru işareti akla gelmiş olabilir. Büyük bir virüs salgını mıdır, yoksa bir soykırım mıdır, bir savaş mıdır? Buyurun,
Evet.
gerisini meraklı bir şekilde sizden dinleyelim. Zaten kitaptan okurlar da öğrenecektir.
Evet. Şimdi burada tabii pandemi demişken çok ilginç bir çalışma yapıldı. Bir ay kadar önce yayınlandı. Ondan bahsedeyim sonra bu
Tabii, lütfen.
Neandertal yok oluşundan da değinirim. Şimdi yine genetikçiler Svante Paabo Max Planck Enstitüsü'nün evrimsel genetiğin başındaki ismin bir çalışması bir ay önce kadar yayımlandı ve Neandertal geni taşıyanların bugün Neandertal geni taşıyanların COVID-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu bu çalışma. Çok yeni bir çalışmadır henüz. Biliyorsunuz Neandertallerin bugün bizim açık tenli olmamızda da sorumlu olduğu, daha doğrusu onlarla melezleşme sonrasında normalde Sapiens, Afrika'dan çıkan koyu tenli bir türdü. Ancak bu melezleşme sonrasında Neandertallerin bu gen katkısıyla beyazlaştığımız artık kabul edilen şey gerçeklerden birisi. Ha, şimdi gelelim bunlar neden yok oldu? Bu tabii uzun yıllar şöyle bir ne diyelim varsayım vardı. Neandertaller çok işte gelişmemiş bir türdü. Düşünceleri çok ilkeldi. Diğer tarafta Sapiens çok gelişkin bir türdü. Karşılaştıklarında Sapiens Neandertali alt etti ve bu şekilde onları yok etti. Bu senaryo çok uzun yıllar kabul edildi. Hatta bunun yani Neandertallerin böyle kaba gelişimini tamamlamamış bir tür olarak karikatürleştirilmesi de çok yaygındır hala toplumda.
Almanya'daki Neandertal Müzesi'nde de böyle bir model olduğunu görsel bir şekilde ispatlıyorsunuz ya da gösteriyorsunuz sanırım.
Evet, o bir
Hı-hı.
yeniden kurma yoluyla
Evet.
üretilen bir şeydi. Ama şimdi biz son yıllarda bu ilk varsayımın doğru olmadığını, yani Sapiens'in zekasıyla Neandertal'i yok ettiği kabulünün pek de doğru olmadığını görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Bu melezleşme bu konuda çok önemli bir faktör oldu bunun kanıtlanması. Artık şöyle bir anlayış daha hakim. Buna ne diyebiliriz? Asimilasyon belki diyebiliriz. Yani Neandertaller Sapiens toplumu içerisinde onlarla da melezleşerek eridiler. Bir türün başka bir türü, yani tabii ki aralarında mutlaka çatışma hani olmuş olabilir. Bu Sapiens toplulukları arasında da bu çatışmalar olmuş olabilir. Ancak biz arada bir bunların arasında işte gelişmemişlikten kaynaklanan bir yok oluş olmadığını, birbirine birbirini etkileme, birbiri içerisinde erimekten kaynaklanan bir yok oluş olduğunu. Aslında tam yok oluş da diyemeyiz. Bugün çünkü hepimizde hala Neandertal geni var. Yani Afrikalılarda biraz daha az var ama bütün dünya insanlarında Neandertal geni belli oranda vardır. Hatta bu son keşfedilen Denisova insanında özellikle Asya bölgesindeki insanlarda da vardır. Yani Denisovalıların da benzeştiğini artık çok açık bir şekilde görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz.
Bunun dünya haritasında bir yüzde istatistiği var mıdır baktığımızda? Kan veya kemikteki bugüne kadar gelen bu Neandertal olasılığı haritasına yönelik bir çalışma olmuş mu?
Kitapta da görmüşsünüzdür. Hı-hı. Yani kitabın 69. Çok sayıda, sayfasında.
Evet, 60'lık. Şu anda o sayfadayım, evet.
Hı-hı. Evet, altta onun bir şeyi var. Yukarıda da bu gen geçişleriyle ilgili veriler var.
Çağdaş elbette, insan, Denisovalılar ve Neandertal.
Evet, evet. Arasında bu gen geçişleri var. Yani bu oranlar elbette çok yüksek sayılmaz. Yani ne diyelim, yani %'liye vurduğumuzda böyle %50-60 oranında öyle bir genden söz etmek mümkün değil ama düşük de olsa, ki şimdi genetikte %1 bile biliyorsunuz çok, mesela şempanze ile aramızda %1 civarı fark var aslında. Yani %98.77 yanlış hatırlamıyorsam. Bu %1'lik farktan dolayı bugün şempanze kültürü ile insan kültürü arasında devasa bir uçurum var. Hatta şöyle şeyler de var. Yani modern insanlarla Neandertaliler arasında da artık yüzdelik değil de bindelik farklılıktan kaynaklanan bazı biyolojik ve kültürel sonuçların olduğunu iddia eden bilim insanları var. Mesela Noam Chomsky, Neandertallerin tam bir modern dile sahip olamadığını düşünen dil bilimcilerden biridir ve dayanaklarından birisi de bu bazı genlerin oran olarak modern insanlardan farklı olmasıdır.
Burada 113. Evet, 113. sayfada vurguladığınız bir mesele, yine Chomsky şöyle, evet, sanırım ifade ediyor. Neandertaller modern dile sahip olmasalar da ön dil diyebileceğimiz dil mekanizmasının bazı temel öğelerine sahip olduğunu düşünmektedir diyorsunuz ve Lieberman'a da evet, atıf yaparak Neandertallerin, evet, bir dile hiç sahip olmadıkları iddiasında olmadığını anlatıyorsunuz. Evet. Chomsky ve çevresinin modern dilin oluşumunu açıklamada doğal seçilimi yeterli görmediğini vurguluyorsunuz.
Evet. Evet. Şimdi bu herhalde son yıllardaki dilin evrimiyle ilgili en büyük tartışmaya gelmiş olduk. Tabii Noam Chomsky bugün dünya dil bilimini domine eden, sadece belki dünya dil bilimi değil pek çok alanı domine eden bir isim. Ama Noam Chomsky'nin dilin evrimi konusunda standart açıklamaların çok dışında bir yerde durduğunu söylemem gerekir. Noam Chomsky'nin her şeyden önce doğal seçilimle dilin ortaya çıkışıyla ilgili ta 1970'lerde beri gelen bir, ne diyelim, bir muhalefeti vardır. O daha çok Darwin'in doğal seçilimi değil de Wallace'ın bu insanın entelektüel ve ahlaki doğası dediği, yani bunun içerisine dil de giriyor, diğer değerler de giriyor. Bunun doğal seçilimle açıklanamayacağı, başka bir açıklaması olması gerektiği görüşüne yakındır Chomsky. Ve hatta burada onun şöyle bir teorisi vardır. Yaklaşık 100 bin yıl önce tek bir sapiens bireyinde anlık olarak gerçekleşen bir mutasyonla modern dilin ortaya çıktığını iddia eder. Şimdi tabii bu doğal olarak Darwinci doğal seçilime uymayan bir açıklama. Çünkü Darwinci doğal seçilim aşamalı bir evrimin yavaş yavaş birike birike oluşumunu savunur.
Şimdi Chomsky ise neredeyse gökten zembille indi.
Evet, zaten Philip Lieberman da bu dilin evrimi çalışmalarının çok önemli bir ismidir. Chomsky'yi bununla suçlar. Yani biraz bilim dışı çevrelerin ekmeğine yağ sürmekle, dil gibi bir olguyu sadece sapiensin anlık bir mutasyonuyla açıklamaya çalışmakla suçlar Chomsky bu konuda. Ben şimdi seni böyle bir kitabım da yayınlanacak, onun da şimdi ben haberini vereyim.
Adı
Chomsky
adı belli mi kitabın?
belli belli, evet. Chomsky Darwin'e karşı mı?
Aa, çok güzel.
Evet, bu yaza doğru sanırım çıkar. Burada bu kitapta daha da ayrıntılandıracağım ama şimdiden birkaç şeyi de söylemiş olayım. Chomsky 2000 yılından sonra özellikle, yani onun minimalist programı vardır, diyebilirim, teorisinin son aşaması. Çok fazla eleştiriye maruz kalmıştı teorisinin ilk aşamalarında. Çünkü daha dili karmaşık açıklıyordu. Ve bu kadar karmaşık bir yapının, dilin böyle bir şey olmasının evrimsel olarak da açıklanması gerektiği eleştirileri getiriliyordu. Chomsky bu kadar karmaşık bir yapıyı anlık bir mutasyonla açıklayarak aslında kendisini çok zor bir köşeye sıkıştırmıştı, öyle diyelim. Yani çünkü biyolojide ya da genetikte böyle karmaşık olguların anlık bir tek bir mutasyonla ortaya çıkması bayağı sorunlu bulunan bir şeydir. Ve karşı grup, Darwinci doğal seçilimle dilin ortaya çıktığını düşünen grup, dilin öyle sadece 100 bin yılda ortaya çıkan bir olgu olmadığını, belki de milyonlarca yıllık bir olgu olduğunu savunurlar. Chomsky'nin bu sorunu aşmak için 2000 yılından sonra sürekli bu dilin evrimine atıf yaptığını, bununla ilgili yayınlar yaptığını, işte ve en son 2016 yılında, 4 yıl önce, Why Only Us, yani işte neden sadece biz, yani dil neden sadece bizde konusunu ele alan bir kitap çıkardı. Fakat bu kitap da gördüğüm kadarıyla pek biyologları, genetikçileri ikna edebilmiş durumda değil. Hatta Chomsky'nin kendi öğrencisi olan kimi isimler, işte mesela Cedric Boix adında, yine bu minimalizm üzerine çalışmaları olan ve Chomsky'nin de öğrencisi olan bir isimdir. Onun da artık Chomsky'yi bu konuda eleştirdiği, karşı gruba geçtiği görülüyor. Bu bakımdan ilginç bir tartışma. Bu hala da devam ediyor. Yani ben 2 ay öncesinde mesela yeni bir makale yayınlandı. Chomsky'nin bu iddia ettiği, 100 bin yıl önce iddia ettiği tek bir mutasyonla dilin ortaya çıkışı teorisinin genetik hesaplamalara uymadığı, bunun mümkün olamayacağını iddia eden bir yayın çıktı. Chomsky burada Neandertaller için de, yani Neandertallere de bir yer tanımaz dilde, öyle diyelim. Yani onların modern dilli olduğunu gösteren kanıtları mesela yetersiz bulur. Arkeolojik bulgulara baktığımızda dilin modern insana, sapiens'e özgü olduğunu, Neandertallerin burada payı olduğunu gösteren kanıtların olmadığını iddia eder. Ve dediğim gibi bu tartışma hala da devam ediyor. Ben aslında bu konuları 7-8 yıldır, hani daha derinlemesine araştırıyorum, okuyorum. Önce o makaleleri yazdım. Chomsky'nin görüşlerini ele alan kitabı da önümüzdeki yıl çıkaracağım, ama asıl daha böyle hacimli, tahminim 2 cilt olacak. Onun ilk cildini bitirdim. Dilin Evrimi, Evrimin Dili adında bir daha ne diyelim, hacimli bir kitabım, 2000, yani 2 yıl sonra da onu çıkarmayı planlıyorum. Dolayısıyla bu dil ve evrim konusu hem insanı diğer canlılardan, işte kuşlardan, böceklerden ayıran, hem de insan türlerini, işte Neandertalleri, deniz ovalıları, sapiens ve daha öncesinin, daha arkaik insan türlerini ayıran bir olgu mu, yoksa tüm bunların katkısının olduğu bir olgu mu değil? İşte en çok tartışılan konulardan birisi bu. Chomsky bu konuda insanı merkezi, yani Sapiens'i merkeze alıyor. Sapiens merkezi bir görüşü var.
Peki. Sayın Caner Kerimoğlu, Profesör Caner Kerimoğlu, 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Bölümü öğretim üyesi. Açık Radyo 94.9 Açık Dergi programına Neandertaller Konuşur Muydu isimli ve insanın ve dilin kökenine bir yolculuğa bizi davet eden araştırmasıyla konuk oldunuz. Varyant yayından çıktı. Bunu dinleyicilerimize duyuralım. Galiba Sayın Kerimoğlu belki de akademik kariyerinde tekzip edilmesini hiç bu kadar dilemediği bir kitap yazmış. Keşke bir hani Neandertal ırkından biri bizi temas kursa da arkadaş şurayı yanlış yazmışsın, şu şöyle değil şeklinde bir görüş bildirebilse diyelim. Böyle insanlık yüklü bir dilekle, bir mahcubiyetle bu yayını, bu konukluğu kapatalım. Sizi de güldürdük, kusura bakmayın. Ama gerçekten insana bu evrensel mahcubiyeti de veren etik bir kitap. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Açık Dergi.
Açık Radyo programcısı, yazar ve eleştirmen Evrim Altuğ Caner Kerimoğlu'yla birlikteydi. Neandertaller Konuşur Mu kitabı vesilesiyle bir araya geldiler. Bu akşam bu kıymetli buluşmayı sizlere Açık Dergi'de aktarmış olduk. Hem Evrim'e hasreten çok teşekkür ediyoruz, hem de Caner Bey'e ayrıca bizlere zaman ayırdığı için teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz yayınımızda. Dünyayı Okumak birazdan burada olacak. Her salı akşamı yayınlanan ve yazarlarla ilhamlarını konuştuğumuz programımızda bugün Jacqueline Çelik konuğumuz.